Değerli dinleyenler, Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hacegan'dan Mektuplar programında Erkam Radyo'da Doğan Akın ve Profesör Doktor Süleyman Derin hocayı dinleyeceksiniz. Efendim, Hacegan'dan Mektuplar programında nasıl bir içeriğimiz var? Bildiğiniz üzere daha önce de dinleyenlerimiz vardır mutlaka aranızdan. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin tercümesinden, mektubatının tercümesinden okumalar yapacağız. Bu bahisleri konuşarak ilerleyeceğiz. Hocam size de selamun aleyküm diyeyim.
Ve aleyküm selam. Ben de buradan bütün muhterem dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
Allah razı olsun hocam. Bir programda daha sizinle beraber buluşmak, beraber olmak ne güzel. Mektubatın bugünkü konusu, 154. mektubun konusu hocam, nefsi terk etmenin zarureti ve seyre enfüsi. Ama derin bir konu.
Çok zor konu. Yani baştan dinleyicilerimize uyarayım.
Derin bir bahsimiz var bugün.
Zaten tasavvufun bütün problemi nefsi terk etmek. Nefsi mi terk edebilsek Rabbimizle beraber olacağız ama o nefis izin vermiyor. Ben de böyle biraz nezle grip olmuşum. Dinleyicilerimizden bir biraz dua istirham edeyim ki çabuk iyileceğim.
Rabbim şifa versin inşallah.
Allah razı olsun. Biraz sesim o yüzden kusura kalmasın kimse.
Allah razı olsun hocam. Bu ne güzel teveccüh.
Eyvallah. Buyurun.
Hocam, mektubumuz başlıyor.
Eyvallah.
Diyor ki Allah'ım, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefsimize bırakma. Yoksa helak oluruz.
Esasında İmam Rabbani'nin hemen hemen her sözü ayetlerden ve hadislerden mülhem, ilham alınarak söylenmiştir. O yüzden zaten çok etkili olmuş. Çünkü kendisinden bir şey söylemiyor fazla. Büyük çoğunluğu ayet ve hadislerin manası gibi düşünelim. Bu Allah Resulü'nün duası. Allah'ım diyor, beni göz açıp kapayıncaya kadar tarfata aynin, nefsimi eline bırakma. Hakeza Yusuf Aleyhisselam diyor, inne nefse lemmâratun bissû diyor, değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor? Şüphesiz ki nefis çok kötülüğü emreder. Yani az da değil. Emmâr demek, emmâre, yani amir diyor, Türkçe'ye geçmiş dilimizde, emreden demek. Nefsi emmâre ise bir an dahi ara vermeden devamlı böyle bir mızmız çocuk gibi, yani böyle bir şeyi tutturur da ister ya, onun gibi nefsimiz hep bize kötülükleri emrediyor. İsterseniz bir iç test yapalım kendimizi, değil mi? Şöyle yürüyorsunuz. İşte efendim, her şeyi özeniyor nefis. Arabayı özeniyor. Hani derler ya, hamamdaki kurnayı, düğündeki zurnayı, efendim işte karşı cinse olan ilgiler, alakalar, yemeler, içmeler, hep böyle nefis. Eğlenmek, eğlence istiyor. Hiçbir ağır işe, camiye girmek, Kur'an okumak. İsterseniz deneyin. Kur'an okuyacak olursunuz mesela, aklınıza başka bir iş gelir. Namaz kılacak olursunuz, şeytanın 5 dakika veya nefis.
Bu vesveselerden bahsediyorsunuz.
10 dakika onu geciktirirse kâr sayar. O yüzden yani bu içimizdeki bu nefis, nefsin eline kalırsak, yani kendimizi nefsimizin eline terk edersek, namazdan, oruçtan, infaktan, her şeyden soyutlanırız. Hani bir meşhur hikaye vardır. Adam birisi şey yapmış, karşıdan bir dilenci görüyor. Şuna diyor, bir 50 lira vereyim. Ondan sonra yanına yaklaştık. Adım attıkça şeytan ve nefis pazarlığa başlıyor. Hemşerim, dur bakalım, 50 lira çok para. Evet, o ihtiyaç sahibi ama sen de yani çok da zengin sayılmazsın. 40 ver. Hadi bir adım daha atıyor, birkaç adım daha atıyor. 30 ver, 20 ver, 10 ver derken
bir pazarlık süreci.
Adam geçerken diyor ki Allah versin kardeşim deyip geçip gidiyor. Hani 50 lira verecektiniz? Bizim büyüklerimiz niye hayırlı işlerde acele edin diyorlar Doğan Bey? Çünkü acele etmezseniz, diyelim ki akşam 100 lira para ayırdınız, şunu falanca vakfa, falanca fakire vereyim dediniz. Sabaha o iş kalırsa,
sabaha kadar o içinizde.
Şeytan, nefis işbirliği yaparlar. O 100 liraya 100 tane daha önemli, sence yani kafanda önemli harcama mekanları bulurlar. Sen onu vazgeç. Ama gitsen mesela lüks bir yerde yemek yesen, ne bileyim, nefsine düşkünlük yapıp israf etsen parayı, nefis hiç itiraz etmez. Ama birine hayır falan deyince çıldırır.
Hemen sıkmaya başlıyor değil mi insan?
İşte o yüzden nefsi terk etmek, nefis terbiyesi diyoruz ya biz. Hepimizin içindeki en büyük engel esasında dışarıda değil. İçimizde bu engel. Tasavvuf bunu deşifre etmeye çalışıyor.
Kıymetli hocam, aslında nefsten bahsetmişken, insan, size bir soru yönelteceğim de, insan niçin çoğu zaman dertten yakınmaya başladığı anda duaya, Allah'a yöneliyor? Yani bir şeyler yaparken niçin böyle bir yöneliş başına sıkıntı gelmeden insanın aklına gelmiyor?
Esasında hadislerde geçiyor, siz bizi iyi zamanda hatırlayın ki ben sizi kötü zamanda hatırlayayım. Yani kötü zamanda, dar zamanda herkes bir şekilde, hani derler ya, düşen uçakta ateist yoktur.
Bu da bir nefs değil mi aslında
yani? Düşen uçakta ateist yoktur. düşen uçakta herkes mümin olmuştur. O anda herkes neyi biliyorsa. Ben bir kere Nijerya'dan geliyordum. Böyle bir hatıramla paylaşayım.
Buyurun hocam.
Uçak öyle bir türbülansa girdi ki, dehşet bir türbülans. Biz uçakta 3-4 tane beyaz Türk'üz. Gerisi tamamen iri yarı böyle güçlü kuvvetli zenci kardeşlerimiz. Afrikalı kardeşlerimiz. Nijerya'dan geliyorduk. Biz elhamdülillah arkadaşlarla beraber zikre başladık. Artık uçak gidecek. Hiç olmazsa imanımızı kurtaralım diye elhamdülillah. Ama o iri yarı, o zenciler hepsi ayağa fırladılar. Korkularından böyle yüzleri sarardı falan. Uçak düz yola girdiği halde hala içlerinden Jesus, Jesus diye ağlayanlar vardı. İsa, İsa bizi kurtar diye. Şimdi en zayıf imanlı insan bile bir uçak düşerken, bir gemi batarken, bir savaş anında, bir deprem esnasında herkes imana geliyor. Ama buna biz biraz icbari diyoruz. Hani nasıl insan ölürken de değil mi? Israr iman diyoruz. İnsanın imana geliyor. Firavun'un imanı işte makbul mü değil mi? Makbul değil diyor kelamcılar. Çünkü son anda artık böyle ölüm hafakanları basmaya başlamış. Şimdi bunun gibi esasında tabii nefis yardım istiyor sıkışınca en sonunda ama pes ediyor en sonunda yani. Ama mesele ölümle değil. Hani sufiler ölmeden önce ölünüz. Daha ölmeden önce nefsi terbiye etmek. Yoksa iş işten geçmiş. Firavun denize düşmüş. Sula boğulmaya başlamış. Ne bileyim Azrail gelmiş karşımıza.
Artık amel defterlerinin kapandığı noktaya kapandığı gelmişiz. Vakit,
o yüzden fayda etmiyor. Hatta geçenlerde anlatmıştım herhalde. Nefis bazen ölümü bile göze alıyor. Şöyle hani Ayyaşi diye bir zat var. Mesnevi'de geçti geçen. Belki bahsetmişimdir. Kıymetli dinleyicilerimize. İnşallah kafa ağrıtmıyoruzdur. Tekrar olmaz.
Estağfurullah.
Bu zat şehit olmak için diyor şeye girdim. Cihattan cihada koştum. Şu vücudumda bir karış yarasız beresiz yer kalmadı ama şehitlik nasip işi. Nasip değilmiş diyor, şehit olamadım. Dedim ki hadi biraz da büyük cihat yapayım. Gireyim tekkeye, halvethaneye, hücrelere. Orada bir halvet çekeyim. Rabbimle baş başa olayım. Girdim diyor halvethaneye. Böyle halvetle, zikirle, oruçla vakitlerimi geçiriyorum. Bir gün dışarıdan köz sesleri, davul sesleri duyuldu. İşte padişahımız falanca falanca yere cihada gidiyor. Bütün eli silah tutanlar, güçlü kuvvetli erkekler cihada katılsın. Bunu duyunca nefsim hemen galeyana geldi. Dedi ki ey Ayş, hadi biz de gidelim. Cihada katılalım. Allah yoluna vuruşalım. Dedim ki ey nefis, sen ne zamandan beri insanlara iyiliği emirler oldun? Cihada gitmeyi, Allah yolunda kılıç sallamayı ister oldun? Var bu işte bit yeni, çabuk bana bunu söyle. Yoksa senin oruçla, namazla, Kur'an'la canını çıkarırım deyince diyor. Nefsim dedi ki, ya Ayyaşi, hiç olmazsa giderim cihat sahasında, ölürüm savaş alanında. Derler ki arkamdan ne mücahit, ne büyük askerdi be. Kaç kişiyi tepeledi, şöyle kahramandı, böyle efendim atılgandı derler. Şimdi sen beni burada diyor öldürüyorsun şu daracık halvethanede. Bir Allah'ın kulu da ne çektiğimden haberi yok. Meşhur da olamıyorum senin yüzünden. Hiç olmazsa diyor orada meşhur olurum. Diyor ki Ayyaşi, ey pis nefis, amma kötüsün ya. Bırak hayattayken yaptığın kötülükleri, son anda ölürken bile diyorsun ki, yani meşhur olursun, ismin baki kalır.
Orada bile bir pazarlık var.
Orada bile bir şeytaniyet düşünüyorsun. Allah için değil de şöhret için savaşıyorsun. Dedim ki sana bu zevki tattırmayacağım. Seni cihada götürmeyeceğim. Burada bakalım sabret.
O zaman son saniyeye kadar bu nefsle bir mücadele var hocam ya. Bu görünüyor yani.
Tabi burada bu yanlış anlaşılmasın. Cihada gitmek kötü değil. Haşa. Onu demek istemiyorsun ama.
Tabii. Hani ama de derin bir baktınca konuya.
Hadiste de geçiyor bu esasında. Hani bu nefis nasıl bak pay çıkarıyor. Hadiste geçiyor. Allah-u Teala kıyamette alimleri çağıracak. Ey gel bakalım alim kulum. Ben sana ilim vermedim mi? Verdim. Kur'an ilmini verdim mi? Verdim. Şunu verdim. Bunu hepsini verdin ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet ver. Ne yaptın? Ya Rabbi senin için ilim öğrettim. Yo diyecek. Sen benim için öğretmedin. Sen o ilmi nefsin için öğrettin. Bak şimdi bizim gibi hani kendini alim sayan, hoca sayan imamlarda, müezzinlerde ne büyük tehlike. Sen diyecek ilim sahibi desinler diye, meclislerde baş köşeye otursunlar diye, amma güzel Kur'an-ı Kerim okuyor desinler diye. Sırf ne için yaptın bu işi? Şöhret için yaptın.
Bir tatminlik.
Ve mükafatını dünyada aldın. Baş köşeye oturtuldun, sofranın baş köşesine oturdun.
Şiştin.
Şiştin, yedin, tamam mı? Şimdi diyecek şehitlere, gel bakalım şehit efendi. Ne yaptın sen anlat bakalım. Diyecek ya Rabbi senin yolunda kahramanca savaştım. Canımı verdim. Daha ne yapayım yani hani. Canımı vermişim. Yo diyecek Allah-u Teala. Sen diyecek ne kahraman desinler diye. Cesur asker desinler diye şöhret için savaştın. Ve arkamdan bunu söylediler. Mükafatını dünyada almış oldun. Bunun gibi zengini çağıracak işte. Diyecek bakalım gel sen niye infak ettin? İşte Allah'ım senin için infak ettim. Yok öyle değil. Niyetin yani nefisle yaptığımız her iş. Cihatta şehit olsak.
Allah kalpleri görüyor hocam.
Cihatta şehit bile olsak eğer nefis adına yapmışsak o bile kabul olmuyor. Canımızı veriyorsunuz, malınızı veriyorsunuz. Neyinizi verirseniz verin. O yüzden sufiyat yok ya şu nefisten bir kurtul. Yani şu demek nefisten kurtul demek nefsi öldür demek değil. Zaten nefis ölürse biz de ölürüz. Ruh da ölür. Yani
bu İnsanın bu yaşam gayesinde var bu.
Hayır nefis ruhumuzun bineği. Atımızı öldürürsek biz de bu cihattan geri kalırız. Yani büyük cihattan geri kalırız. At, nefis, tasavvuf da öldürülmez. Sadece terapi edilir, terbiye edilir. Bir avcı köpeği gibi.
Yuları eline alıp böyle.
Bir süvarinin atı gibi. Süvari ata biner, istediği yere koşturur dört nala. Senin bir ayda gidemediğini üç günde gider.
Yani nefsi eğitmek lazım.
Nefsi öldürmek, nefisten kurtulmak deyince biz bunu anlıyoruz. Yoksa bazı uzak doğu mistik dinlerinde, Hristiyanlıkta, Budizm'de hakikaten... Barmağını kesiyor adam, elini kesiyor, ne bileyim açlıktan ölenler var. Evlenmiyor ömür boyu. Giriyor 6 yaşında manastıra. 86 yaşında ölünceye kadar 80 sene orada kalıyor. Hı hı. Bu da nefsi öldürmek değil esasında. Kendilerince nefsi öldürmeye çalışıyorlar. Allah'a hamdolsun ki bizim yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim, tasavvuf, Peygamber Efendimiz, sünnet bize bunu açıklamış nasıl yapılır. Böyle hem dünyadan...
Yani insan terbiyecisi olarak peygamberler gönderildi. Ya, onlar da bu nefs terbiyesini mi, eğitimini mi bize öğretiyorlar
bütün
hocam?
Bütün peygamberlerin ilk işi belki iman, ondan sonra nefsi terbiye etmek, Allah'a bizi kula eylemek. Bunu diğer dinler de yaptı ama diğer dinlerden kalan miras bozulduğu için... Hı. Bugün ruhbanlıktı, manastırdı, yoga yapanlar, şunlar bunlar... Hepsi aşırı işler yapıyorlar. İmam-ı Rabbani'nin deyimiyle nefsi öldürmek bir tarafa, nefsi daha da şımartıyorlar. Hmm. Şimdi düşünün ki yoga yapıyorsunuz. 3 ay, 5 ay, hatta 9-10 sene yoga yapanlar var.
Bu yaşam koçları işte. Dünyanın en büyüğünü kendin gör.
Tabii giriyorlar bir mağaraya. Hakikaten çok zor iş. Onu da söyleyeyim yani kolay iş değil. 9 sene, 10 sene. Ben bizzat kendi gözümle gördüm. Güney Kore'de böyle bir manastıra uğramıştık. Oradaki bir rahip diyoruz onlara biz. Dedi ki bana, şimdi de oruca başlıyorum. Ne orucu dedim bu? 1 sene kimseyle konuşmayacağım dedi. Zekeriya Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunlar esasında eski dinlerde olan şeyler, miraslar ama bozulmuş.
Evet.
Ya dedim 1 sene konuşmamak ne kadar zor bir oruç. Hani biz 1 saat çenemizi tutamıyoruz değil mi? Şimdi zor işler yapıyorlar ama burada ruh gelişmiyor, nefis gelişiyor. Nasıl gelişiyor nefis? Adam kendine daha çok karizmatik haller görmeye başlıyor. Kerametler görüyor kendinden. Başkasının aklından geçeni okuyabiliyor. Günlerce aşk alabiliyor. Çivinin üzerinde yatabiliyor. Soğukta üşümüyor falan.
Kolunu kaldırmış 25 sene hiç indirmemiş. Taşlaşmış artık ya kolu. Gördüm
şimdi,
ben yani.
Ne oluyor böyle yapınca? Bu sefer vay be. Amma büyük adammışım. Hatta diyor ki İmam-ı Rabbani. Bu ruhbanlara, rahiplere diyor Hindistan'da. Dini mesajlar ulaştı ama. Dediler kadınlar yani bizim böyle... Basit şeylere ihtiyacımız yok ki. Bizde öyle derin felsefeler, derin tefekkürler, ne diyor ona? Meditasyonlar. Yani modern tabirle. Meditasyonlar var ki sizin bu dininiz yanında çocuk oyuncağı kadar.
Ego gibi. Yaptılar.
Ego yaptılar. Egolar işi işte. Çok güzel bir ifade ettin Doğan Bey. O yüzden sufilerin nefis öldürmesi, nefsi kontrol etmek, ona şöhreti tattırmamak. Nefsin en çok hoşuna giden şey şöhrettir. Bak bugün insanlara bakın. Adam Antarktika'ya gidiyor geliyor. Yani ne olacak kardeşim yani? Soğukta Allah aşkına Antarktika'yı tek başına geçsen ne olur, geçmesen ne olur? Veya ben buradan şimdi yüzerek Akdeniz'i geçip Mısır'a gitsem. Hı hı. Ne gaz alırım Allah aşkına? Kime ne faydam olur? Yani bin bir gemiye git. 3 günde, yani. 2 günde gidersin. Yok efendim illa yüzeceğim. Yani niye? Meşhur olmak için. Diyecekler ki bana, Süleyman Hoca var ya, Kıbrıs'tan girdi, Mısır'dan çıktı. Vay be ama büyük adam. Ne oldu yani? Yani bir teknolojiye bir faydası yok, bir kendime faydası yok. Hatta balık gelir ısırsa bir yerimi koparsa Allah katında bir sorumlu olurum. Şöhret olmak için insanlar her türlü tehlikeli işi yapar. Adam dağa çıkıp düşen mi ararsın şimdi değil mi? Suya girip ölen mi ararsın? Hepsi şöhret peşinde koşuyor bunların.
Peki hocam bu
nefis peşinde koşuyor. Nefis yani tanrılığı üstün olmayı, herkesten böyle önde olmayı, parmakla gösterilmeyi acayip seviyor. Bunun için nefsin yapmayacağı bir şey yoktur. Savaşta da ölür. Antarktika'nın buzullarında da kaybolur. Ne bileyim timsahların olduğu nehirde yüzerken de parçalanır. Sırf nefis için yapmıştır bunları. Nefis çok tehlikeli bir şey. Onu demek istiyorum. Yani biz bunu tasavvufta elhamdülillah ne şiş yanıyor ne kebap. Şeyhlerin vazifesi. Ne kebabı yakıyorlar ne de şişi yakıyorlar. İnsanı adam ediyorlar. Ama tasavvuf dışında yani İslam dışında diyelim biz buna. Diğer dinlerde bazen kebap yanıyor, yiyemeyecek oluyor. Bazen de şiş yanıyor. Efendim bir işe yaramaz oluyor. O yüzden hamdolsun Rabbimize, biz çok hamdü sana edelim ki bu nefis ve ruh konusu çok zor konulardır.
Evet.
Sırrı konular çünkü. Gören yok, bilen yok. Deneydi yok ki. Elimizde bir nefsi, bir ruhun resmi, fotoğrafı yok ki ne kadar tehlikeli olduğunu görsek. Gerçi bizim mesnevide hikayeler var.
Örnek, ibretlik hisseler işte, var.
Anlatmayayım tekrar. Mesneviye bir girersek şimdi çıkamayız. Hazreti Mevlana diyor ki bir gün diyor adamın birisi ağacın altında yatarken uyumuş kalmış, zavallı yorulmuş, bir kara yılan giriyor karnından içeriye. Uzun hikaye, onu koşturuyor bir işte atlı süvari. Tabi o da şey efendisi aslında. Bir sürü manasız işler yaptırıyor adama, koşturuyor, çürgelmeler yediriyor, dövüyor falan filan. Adam devamlı lanet ediyor o süvariye. Sen beni niye dövüyorsun, sen ne biçim Müslümansın, benim sana ne zararım var falan filan falan filan. En son o sıcağın altında koştu, efendim su içti, çürgelmeler yedi düşünce midesinden kara yılan çıkmasın mı? Ne demiş o zaman ya efendim, paşam, büyük Allah dostu insan, niye baştan söylemedin? Diyor ki o süvari, baştan söyleseydim karnımda siyah bir yılan var diye çatlar ölürdüm korkundan diyor. O yüzden söylemedim diyor. Şimdi içimizde hakikaten siyah kara bir yılan var. Görsek belki biz de ölürüz korkumuzda. Görmediğimiz için çok böyle rahatız şu anda.
Bu her insanda aynıdır değil mi hocam?
Her insanda var. Allah ya, Yusuf Aleyhisselam gibi büyük peygamber ki ne imtihanından geçmiş. Züleyha'nın imtihanından geçmiş, Mısır hazinesine sahip olmuş. O bile inne nefse lemmâratun bissû derse, şüphesiz ki nefis kötülüğü çok çok emreder derse, biz neyiz ki? Bizim nefislerimiz onların 100 katlı, 1000 katlı daha belki kötülüğü emreder. Ama elhamdülillah elimizde reçete var. Elimizde çok güzel uygulayabilsek harika reçeteler var. Ama nerede, gel gelelim bugün insanlar maalesef bu reçeteleri uygulamak istemiyorlar. Tam tersine nefsi azdırıcı, yoldan çıkarıcı, kılık kıyafetti, modaydı, yeme içmeydi değil mi? En lüks güzel yemen nerede olur? En güzel tatil nerede yapılır? En faydalı falan yemek nedir? Hep böyle bakıyor insanların bugün derdi. Nefsi palazlandırmak, yılanı beslemek, içimizdeki yılana daha çok zehir yapsın, üretsin diye hepimiz gıda vermekle meşgulüz. Allah dostlarının peşinden gidip de nefsi terbiye edelim gibi bir derdimiz, hatta içimizde bir yılan var, ondan bile haberimiz yok. Ah keşke içimizdeki yılanın bir farkına varsak da o zaman işimiz kolay. Terapi yapmaya başlarız. Bu yılanı nasıl uyuştururuz, nasıl bayıltırız midemizde bize zarar vermeden. Onun çaresine bakarız ama bugün ondan da haberimiz yok. Habire nefsin ateşine odun taşımakla meşgulüz.
Ya insanın aklına bunlar gelmiyor.
Gelmiyor maalesef. Çünkü modern bu hayatın meşgaleleri, televizyonlar, reklamlar, lüks harca, çok tüket, çok harca, çok güzel giyin, çok iyi arabaya bin. Hep böyle dünyevi işlere meşgul olduğumuz için içimizdeki ruhun ihtiyacı nedir? İçimizde bize kötülüğü emreden bir nefis var. Onu nasıl terbiye ederiz? Bugün bir hastaneye gidiyorsunuz değil mi? En sıradan hastanede bile belki onlarca, başka hastanede belki yüzlerce bölümler var. Kalp bölümü ayrı, sinir bölümü ayrı, mide bölümü ayrı. Neredeyse bugün işte her parmağımızın bir boğumuna bir bölüm düşecek. İşte işaret parmağı doktoru, orta parmak doktoru gibi, o kadar maşallah. Bunu şey için söylüyorum, hani kötülük için değil, hani güzel bir şey. İhtisaslaşma var elhamdülillah ki hiçbir insanın derdi problemsiz, çaresiz kalmasın. Bu çok güzel bir gelişme ama aynı konuda bakıyoruz, nefsi konulara bakıyoruz. Ruh hastalıkları, maneviyat hastalıkları. Allah dostları azın azı. Onların peşinden gidenler elhamdülillah var. Az da sayılmaz ama tabii nüfusa baktığımızda, genel dünya nüfusuna, ülkemiz nüfusuna baktığımızda fekalilun min ibadiyye şekür diyor Yüce Rabbimiz. Estağfirullah Kur'an-ı Kerim'de. Benim Rabbine şükreden kullarım çok azdır. Yani maneviyat yoluna giren, Allah'a gereğince hamdü sena eden, teşekkür eden kullarım çok azın azıdır diyor. O yüzden bu nefis öldürme konusunda da biz birazcık maalesef geriyiz. Biraz uzunca bir giriş oldu ama muhterem dinleyicilerimiz, bu lazım. Çünkü dediğim gibi, yani bırakın nefsi terbiye etmenin yollarını araştırmak, içimizde nefis var mı yok mu, onu bu güncel hayatın meşgalelerinden çoğu insan onun bile farkında değil yani. İçinde beslediği yılanın farkında değil insanlar. Farkında olsalar o yılana bu kadar yem vermezler.
Fakat şeytan onu akla getirtmiyor. Bir şekilde araya giriyor sayın hocam.
Unutturuyor işte. İnsan da zaten unutkan bir varlık. İnsan demek nisyandan geliyor. Unutkan demek. İçimizde evet bir kötülük emreden nefis var diyoruz bazen, zaman zaman hatırlıyoruz ama 10 dakika sonra nefisimiz diyor ki bak maymuna bak, şebeye bak. Hani böyle çocukları kandırırlar ya, kuş uçtu falan. İşte arabaya bak, eve bak. Efendim işte çabuk bak, lokantaya hocam. Bak. Hemen ihtiyaçlarımız aklımıza geliyor. Dünyevi ihtiyaçlarımızın peşinde koşarken, çocuklarımızın kolej parasını yetiştirirken, ne bileyim işte evimizin, arabamızın ihtiyaçlarını karşılarken, doktor ihtiyaçlarımızı karşılarken, maneviyat ihtiyaçlarını ne vaktimiz kalıyor, ne de verecek bir lira paramız kalıyor. Maalesef Allah hepimizi affeylesin.
İşimize geldiği gibi yaşıyoruz Sayın Hocam. Biraz önce örnekler verdik. Nefsten bahsettik. Mektubatımızdan okuma yapalım derseniz ve devam edelim. İnsanın başına gelen belaların hepsi nefisle ilgilenmekten kaynaklanır. Eğer nefsin elinden kurtuluş sağlanırsa Hak Subhanu'nun dışındakilerden kurtuluş sağlanmış olur. Hatta putlara tapan kişi ancak nefsine takmaktadır.
Başta bunu
putlara
biraz,
tapan evet, nefsine takmaktadır
nefsine
demiş.
Nefsine tapıyor doğru. Putlara ibadet edenler esasında kendi nefislerine kulluk ediyorlar. Başkasına değil. Çünkü nefis öyle bir alçak varlık ki yani kendine tapılmasını istiyor. Tabi insan da kendine tapmaz kolay kolay. İneğe tap diyor. İneğin de bir tanrı olmadığını insan da biliyor. Taşa tap diyor. Taşın da bir faydası olmadığını biliyor. Niye nefis bunu yaptırıyor? Çünkü ineğe taparsan, taşa taparsan nefsi her dediğini yaparsın. Çünkü inek veya maymun veya başka bir put nefsine engel olamadığı için oh ne güzel din der nefis. Hatta bugün maalesef biraz Hristiyanlık da o hale geldi. Nefis ona da karşı gelmez. Nefsin derdi İslam'ladır. Çünkü İslam nefsin şeyini kırar. Onurunu, izzeti diyoruz ya nefsin izzeti olmaz gerçi. Onun onurunu, izzetini, arzularını, hedeflerini hep İslam engeller. İslam dışındaki dinler tam tersine bu nefsin ateşine odun atar. Mesela Hristiyan içki içmeyi belki kilisede öğreniyor. Ne bileyim yani. Bugün çok maalesef kötü işler yapanların bir kısmı hatta çoğunluğu Batı'da din adamları. Böyle olunca yani nefis esasında seni puta taptırmaktan derdi kendi kontrolünü kendi eline almak. Çünkü put sana bir şey yol göstermiyor, şunu yapma, bunu yap diyemediği için hani Ömer Efendimiz'in hikayesi vardır. Cahiliye döneminde diyor bir yaptığıma güler, bir yaptığıma ağlardım diyor. Bir tanesi ağladığı şey o kızların toprağa diri diri gömülmesi. Güldüğü şey ise kendimize put yapardık diyor helvadan. Acıkınca da yerdik diyor. Yani ne biçim put ki? Hem ibadet ediyorsun ona, secde ediyorsun önünde. Acıkınca onu yiyorsun. İşte aynen bunun gibi. Nefis çok akıllı bir varlık esasında kendi açısından. Yani ahmak esasında da dini açıdan
bakarsak. Bu içimizdeki yılana benzettik hocam tabii, nefsi değil mi?
Tabii.
O yılanı artık fark etmeye başlarsak hocam. Eğitimine geçersek, nefs engelini aşmaya geçersek hocam. Bir de ayet paylaşayım hatta. Heva ve hevesini kendine ilah edinen kimseyi görüyor musun?
Tabii İmam-ı Rabbani Hazretleri bu ayeti mektubun devamında onu söylemek lazım. Bu mektubattan geçiyor bu ayet-i kerime. Çünkü diyor nefsini ilah edineni gördün mü? Kimse kendi nefsine secde etmiyorsa aslında. Bu açık. Ama nasıl işte dolaylı olarak kendi nefsine secde etmiş oluyor? Bir kere nefsin her dediğini yapıyor. Bazen bu din dışında olabiliyor. Dinsiz bir adam da nefsine tapıyor. Aklına gelen her şeyi yapıyor. Zevk, hedonizm diyoruz biz buna. Bugün modern tabirle hedonizm demek. Hoşuna giden her şeyi yap. Ya yani bugün de maalesef bu felsefe çok yaygın. Yani hatta şöyle diyor kardeşim bu vücut benim vücudum. Bu para benim param hani. Kim bana ne karışır? Felsefesi çok yaygınlaştı. Hatta Müslümanlar arasında yaygınlaştı. Bugün siz bir Müslümana bile bir emr bil maruf nehy anil münker yapsanız. Ya kardeşcağızım şu yaptığın iş yanlış. Bak işte ne bileyim şu hareketleri yapma desen. Sen işine bak. Hemşerim diyor adam. Özgür memlekette yaşıyoruz. Ya sen Müslümansın diyorsun. Müslümansan Müslümanım diyor. Ben diyor yani özgür değil miyim? Ya arkadaş özgürlük, gerçek özgürlük İslamiyet'te. Allah'ın dediklerini yaparsak özgürüz. Ama nefsimize köle olduğunuz zaman esasında sen kölesin. Nefsine köle olmuşsun ama. Zinayla, kumarla, fuhuşla, ne bileyim içkiyle, böyle müstehcen bir hayat tarzıyla nefsinin peşinde kul köle olmuşsun ama özgürüm, ben özgürüm diye geziyorsun piyasada maalesef. Bu
o boşluklarını aslında doldurup kendini yalandan tatmin ediyor bu insanlar hocam.
Tabi ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz Estağfirullah, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler diyor ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bunun dışında kalbi memnun edecek, mutlu edecek hiçbir şey yoktur. Bunlar sadece geçici zevk verirler bize. O geçici zevklerle bazı insanlar ebedi saadet yakalamış gibi hissediyor kendilerini.
Doygunluk hissi veriyor değil
mi? Maalesef mutluluğun yanlış yerde aranmasıdır. Belki biraz sonra gelecek seyri işte enfüs dediğimiz şey de tamamen işte kalbe yönelme. İstersen bir oku önce seyri enfüsüyle alakalı şey, ondan sonra devam edelim.
Tabii ki, tabii ki. Eğer nefsini terk edersen rahatı bulursun. Nefsini bırak da gel. Çünkü nefsi bırakıp ondan kurtulmak farz olduğu gibi nefse gitmek ve yürümek de lazımdır. Çünkü bulmak ancak nefiste olur.
Tabii şimdi şu var. Nefsi terk etmek farz. Nefsin yani bu kötü arzularını, heveslerini, ama bu nefsi terk etmek bile nefisle beraber yürüyerek yapılan bir işlem. İşin ilginç tarafı, yani siz düşmanınızdan düşmanınızın yardımıyla kurtulmak gibi bir durumdasınız. Biraz bir ikilem var esasında. Hani bir aikido sporu var, bu karate falan uğraştın mı hiç?
Bildim. Spor salonunda spor yaparken yanımıza arkadaşlar yaparlardı. Biz de onların çalışmalarına zaman zaman katılırdık.
Doğancığım, bu ara söyleyeyim, karate tekvando falan biliyor musun?
Pek iyi bilmem.
İyi, tamam, o zaman ben seni kavga edersek demek ki dövebilirim yani.
Hocam konuya, şimdi biraz daha uzanınıza oturun isterseniz.
Konuya uymadı ama şimdi aikido spor öyle bir şey. Yani düşmanınızın size bir hamle yapıyor. O hamleye sarf ettiği gücü onun aleyhine çevirerek...
Onun gücünü kullanıyorsunuz.
Rakibinizi yeniyorsunuz. Yani sizi ekstra bir yumruk atayım, bir tekme atayım falan diye.
Kuvvet harcaması yok.
Harcaması yok. Sadece ufak bir hareketle, belki ufak bir çelmeyle falan. Şimdi
vücut dengesini bozuyor.
Adam abanmış üzerinize. Bir yumruk sallıyor ki bütün vücuduyla.
Siz de o anda
kenara geliveriyorsa eğri veriyorsunuz. Adam kendi hızıyla düşüyor mesela. 1.80 uzanıp kalıyor. Ha işte bu aikido bu. Esasında tasavvuf nefisle beraber yürüyerek, onu terbiye ederek, yoksa onu dediğim gibi yani öldürürseniz yoga yapıp da açlıktan ölenler var. Ne bileyim işte ruhbanlar arasında açlıktan ölenler var. Bunlar gibi ne şehit oldu ne gazi derler ya, hakikaten böyle pis pisine giden bir insan olabilirsiniz. O yüzden tasavvuf çok önemli. O yüzden şeyh çok önemli. Tasavvufi uygulamaların hiçbiri kendi başına yapılması tavsiye edilmiyor. Ben kendi başıma halvete gireyim. Kendi başıma çok zikirler çekeyim. Tabii sevaba girersin ama aşırı gidersen de bu sefer cinlerle perilerle muhatap olursun ve korkarsın. Bu alemden kaçar gidersin. Evet.
Peki hocam, devam edelim. Hacıgan'dan Mektuplar programı Erkam Radyo'da kaldığı yerden devam ediyor. Profesör Doktor Süleyman Derin ve ben yardımcısı Doğan Akın sizinleyiz efendim. Nefsi terk etmenin peşindeyiz. Zarureti ve bunun seyri enfüsüyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Menzile ulaştığında ileride seyrinin yalnızca kendine olduğunu bileceksin.
Eyvallah, az daha oku bakalım.
Seyri afaki uzaklık içinde uzaklıktır. Seyri enfüsi ise yakınlık içinde yakınlıktır.
Çok güzel oldu. Şimdi Allah'a gitmede iki yol var. Biri seyri enfüsi, biri seyri afaki.
Bunlar menzil mi ikisi?
Ufuk, afak dış alemimiz. Nefis, enfüs ise bizim iç alemimiz. Yani tasavvuf esasında muhterem dinleyicilerimiz, İnsanın kendi kalp aleminde, kendi nefis aleminde yaptığı bir seyahattir. Dışarıda yapılan bir seyahat değildir yani. Siz buradan kalkıp başka bir yere gitmiyorsunuz. Sadece kendi kalbinizin derinliklerine bir yolculuk yapıyorsunuz. Dedim ya biraz önceki, çoğu insan kendinde nefis olduğunun farkında değil. Kalbimiz var, kalbin değişik katmanları var. Kalp, ruh, sır, hafi, ahva diyoruz. Bunu bizim nakşiler daha da derinlemesi incelemişler. Her birinin kendine göre farklı zikirleri var. Bu zikirlerle bu kalp harekete geçiyor. İşimiz de çok yakın bize. Yani insana kalbinden daha yakın ne var Allah aşkına? Sağ elimizi koyuyoruz, sol elimizi koyuyoruz. Hatta sesini duyuyoruz. Ne bileyim. O kadar bize yakın. Bu kalp aleminde Allah, Allah, Allah diye zikrederek, tefekkür ederek, kalp aleminde Rabbimize yaptığımız yolculuk bizi çok çabuk Rabbimize ulaştırır. Rabbini kalbinde zikirle, tefekkürle, bu konuda pek çok ayet-i kerime var. Ve tefekkürün fi halkis semavati vel ard. Onlar semavatın ve ardın yaratılışı konusunda tefekkür ederler. Sabah akşam Rablerini zikrederler. Sabah akşam Rablerini zikredenlerle beraber sen de sabret. Bunun gibi o kadar çok ayet-i kerime, o kadar çok hadis-i şerif var ki, siz bunu uyguladığınız zaman kalbinizin içindeki böyle enerjisi bitip tükenmeyen nükleer santraller var. O nükleer santrale 1 gram yakıt koyuyorsunuz, milyarlarca kilovat elektrik ortaya çıkıyor. O yüzden sufiler hep iç alemde seyahat etmeye. İşte niye halvete giriyorlar, niye tefekkür ediyorlar, niye zikirle meşgul oluyorlar? Hep kendi iç alemlerinde önce. Bu iç alemde insan nefsini, ruhunu keşfeder, nefsini imana bir getirebilirse, dış alemdeki işlerimiz çok kolay. Hani biraz önce hadis-i şeriften bahsettik ya. Adam cihada gidiyor, adam ilim öğretiyor. Bak dış alemde yapılan işler bunlar. Buradan kalkıp Türkiye'den atıyorum. Bir yabancı ülkeye cihada gidiyorsunuz. Ne yaptınız? 1000 kilometre yol gidiyorsunuz cevabında. Tebük seferi değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... Uzun bir yolculuktan gelmiş. Ashab-ı kiramın derisi kemiğine yapışmış. Saç sakal birbirine karışmış. Ayakları yar olmuş yürümekten. Diyor ki küçük cihattan büyük cihada döndük. O dış yolculuk var ya. Tamam evet. Zor olabilir ama bir şekilde yürüyerek deve sırtında atla efendim o mesafeyi kat etmek mümkündür. Bugün Türkiye'den 10.000 kişi çıksa diyelim ki hacca yürüyerek bile gitseler herhalde bir 9.000 kişi rahat bir şekilde varırlar. 3 ay sonra varırlar. 6 ay sonra varırlar bir şekilde. Ama bu iç seyahat daha zor. Çünkü iç seyahatin tecrübesi sizde yoksa harita elinizde olmadığı için çabuk yolunuzu kaybedersiniz. Hı hı. O yüzden seyri enfüsi zor olmakla beraber seyri enfüsi yoluyla iç aleminde Rabbini bulan Allah'ın izniyle bir daha yolunu kaybetmez.
Hizadan şaşmaz diyorsunuz.
Ama seyri afaki dediğimiz dış alemden Rabbimizi bulmaya çalışıyoruz. Yani eserden müessire gitmeye çalışıyoruz. O da güzel, hı hı, bir yol. Kelamcıların uyguladığı metot. Yani Allah'ın mahlukatını tefekkür ederek mahlukatından Rabbimize yol aramaya çalışıyoruz ama bu yol uzundur. Ve herkes bu yoldan Allah'ı bulamaz. Nice bugün de doktorlar var. Kalbin çalışmasını görüyor. Harika bir uzuv. Beynin çalışmasını görüyor. Böbreğin çalışmasını görüyor. Esasında bütün dünyada en dindarların her zaman doktorlar olması gerekiyor. Çünkü, hı hı, Allah'ın en harika sanatını özellikle insan vücudundaki ahsen-i tafhim sırrının maddi tarafını onlar görüyor esasında. Yani kalp öyle harika bir alet ki. Yani şimdi burada anlatsak konumuz da değil gerçi ama saatler sürer değil mi? Küçücük bir yumruk kadar makine 90 sene her tarafa kan pompalıyor. Hı hı. O kadar ciddi basınç uyguluyor ki yani böyle bir makine daha dünyada icat edilmiş değil. Kendi kendini onarıyor, tamir ediyor falan filan. Şimdi bunu gören bir insan nasıl Allah'a olan imanı artmaz? Kulak dediğimiz birkaç gram kemik, birkaç gram yağ. Göz dediğimiz birkaç gramlık bir yağ parçası. Bütün evreni görebiliyoruz, galaksileri görebiliyoruz. O küçücük göz merceğine kendisinin katrilyonlarca kez büyük, yani katrilyon kere katrilyon büyüklüğündeki cisimler o nokta kadar göz bebeğine sığıyor. Şimdi, hı-hı, olacak iş değil bunlar. Esasında şunu söyleyeyim, bu alemde normal olan hiçbir şey yok. Her bir şey oluş bir mucize. Yürümemiz, konuşmamız, görmemiz, duymamız, dokunmamız hepsi. Yani mucize bu, üstü mucize bunlar hepsi. Hı hı. Ama Rabbimiz o kadar bol vermiş ki bu nimetleri. O kadar bol vermiş ki bunun nimet olduğunun, mucize olduğunun farkında değiliz. Çünkü göre göre alışmış artık gözümüz. Bu nankörlüğün de bir başka şeysi maalesef. Yani şimdi insanlar değil mi? Mesela Türkiye'de su çok. Suyun kıymetini bilmiyoruz. Yani döküyoruz oraya buraya. Tonlarca israf ediyoruz. Ama sen git bakalım Afrika'da su içme kuyusu olmayan bir Afrikalıya sor suyun kıymetini. Bardağın, gramın, hatta çölde kalmış bir yolcuya sor bakalım. Gramın, damlanın bir kıymeti var değil mi? Şimdi böyle olunca dış alemden Rabbimize gitmek her zaman mümkün olmayabiliyor. İşte doktorlar örneğini verdim. Tabii çok dindar doktorlarımız da var ama bunun yanında
çok güçlü bir irade olması lazım hocam.
Yani ateist olan, dini şeysi çok zayıf olan, bu mucizeyi gördüğü halde bağırsak ayrı mucize, mide ayrı mucize, her bir ayrı mucize. Bunları gördüğü halde ya ne var canım bunda? Zaten ben de bunları kesip
tamir etmiyorum. Beşer çok çabuk şaşıyor
hocam. Ben bunları kesip tamir etmiyor muyum canım? Sabah akşam, hı-hı, işte şu kadar ameliyat yapıyorum diyebilen veya işte astrolog olup da, astronomi uzmanı olup da göklere giden, fezaya çıkan, aya giden veya bunları inceleyen, bilen nice insanlar var. Nice galaksiler var dünyada. 100 milyar diyorlar galaksi var. Her galaksinin 100 milyar yıldızı var. Bunlar zaman zaman birbirinin içinden geçiyor. Hiçbir birbirine çarpmıyor. O kadar büyük mesafe var ki aralarında. Ya bunlar akılın, sırrın alacağı şeyler değil. Buna rağmen adam inceliyor sadece. O kadar yani. Bir imana geleyim de bunu kim yaratmış? Bu kadar harika bir sistemi. Şimdi biz bir şey yapıyoruz. Bir alet alıyoruz. Bir araba alıyoruz mesela. En son model bir araba. Her ay servise götürüyoruz. 3 ayda bir, 5 ayda bir neyse. Bakımını yaptırıyoruz. 1 sene, 2 sene götürmesek garantisi de kalmıyor. Zaten araba da bozuluyor. Devamlı bakım yaptırıyoruz değil mi? Ama bu alemin hiçbir bakımı yapılmıyor. Güneşin bakımı yapılmıyor. Dünyamızın bakımı yapılmıyor. Yani o gezegen sisteminde hepsi kendi kendine çalışıyor saat gibi tıkır tıkır. Şimdi böyle olunca afaktan Allah'a gitmek çok da kolay değil. Ama bu metottur. Sufiler enfüsten gitmeyi denemişler. Afaktan gitmeyi denilenler de var. Tabii hepsini denemek lazım. Yeter ki Allah'a gitmek hedef olsun da. O da metot, bu da metot. Ama diyor ki bizim Sufiler, İmam Rabbani özellikle, afaktan gitmek zordur. Çok vakit alır. Belki bazen hedefi şaşırırsınız. Ama enfüsten gitmek, kalp ile, tefekkür ile, zikir ile, rabıta ile gitmek daha kolaydır. Biz bunu tercih ettik diyor.
Peki kıymetli hocam, şimdi nefsten bahsettik, eğitimine geldik. Siz bir tasavvuf profesörüsünüz. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Dinleyicilerimizden gelmiş bir soru. Siz de bize soru yöneltmek isterseniz bilgi@erkamradyo.com, soru@erkamradyo.com üzerinden Hacı Yandan Mektuplar programına soru yöneltiyoruz diyerekten ya da telefon açıp bizim sekreteryadan üzerinden soru yöneltebilirsiniz programımıza. Değerli hocam, peki nefsi terk edip bir hizaya gelmek ve bu hizayı uzun yıllarca ta ki ölene kadar korumanın yolu nedir?
Estağfirullah ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin diyor Yüce Rabbimiz. Ölüm gelinceye kadar, yakin gelinceye kadar, yani yakin ölüm demek, Allah'a kulluk et. Sizin Kur'an-ı Kerim, Allah Resulü'nün sünneti bizim için bir ölçü. Bunlar bizim için bir ayna. Allah Resulü'nün hayatına bakıyoruz, kendi hayatımızı kıyas ediyoruz. Allah Resulü çok cömertti. Acaba ben cömert miyim? Hı hı. Allah Resulü gece namaza kalkar, teheccüd kılardı. Bazen ayakları şişerdi. Acaba tabii onun kadar yapamayız da. Bunun yaptığının acaba %1'ini ben gece hayatımda yapabiliyor muyum? Allah Resulü yağan yağmurdan bile daha cömertti. Acaba ben onun işte 1000'de 1'i, 1000'de 1'i kadar cömertlik yapabiliyor muyum? Bunları kıyas edeceğiz daima. İlimle önce. Tabii bir de daha ince ayar istiyorsak, Kur'an ve sünnet elhamdülillah bize cennete götürür. Bütün sorularımıza cevap verir ama daha ince ayar. Rabbimize dost olmak istiyoruz. Rabbimizin yakınında onun özel tecellilerine mazhar olmak istiyoruz. Cennet-i alada Peygamber Efendimiz'e komşu olmak istiyoruz. Cennete giren bazı insanlar diyor ki Allah'ım ben cennete koy da bir ucundan bir cennete gireyim de neresine korsan koy. İstersen cennetin yani en gece kondu mahallesi yoktur da hani teşbihde hata olmasın. Yani
benzetme yaparsak
Peygamberimizi görmesem de olur haşa. Yani senin cemalini çok görmesem de olur. Cennete gireyim işte orada ballar, kaymaklar, efendim ağaç gölgeleri, ayet-i kerimede geçiyor bunlar. Onlar bana yeter diyor şimdi. Ya buna biz itirazımız yok. Allah bunun için Kur'an-ı Kerim'de müjdelemiş. Bunu isteyenlere ne mutlu. Ama bir de şimdi Rabbimizin rızası var, Rabbimizin cemali var, Peygamber Efendimizin komşuluğu var. Bunları işte şimdi siz eğer talibiseniz, hani şimdi normal bir insan kaç kilo yük kaldırır Doğan? 30 kilo kaldırsın değil mi?
Tabii yani.
Ama Süleyman Nayımoğlu vardı bir ara, Cepherkül diyorlardı. Adam 200 kilo bile kaldırıyordu.
Değil mi? Ünlü özel antrenmanlarımız.
Şimdi çok yük kaldıracaksan, Allah'a yakın olacaksan özel bir antrenman istiyor yani. Tamam ben de yük kaldırıyorum. Bir elimle 10 kilo, diğer elimle 10 kilo, 20 kiloyu rahat kaldırıyorum.
Nasıl bir iyi sporcu kuvvetlenmek için iyi idman yapıyorsa...
50 kilo kaldırırsam bel fıtığı oluyorum. 70 kiloyu kaldırırsam zaten yerinden kımıldatamıyorum. Şimdi bunun gibi. Bunlar antrenman istiyor. Tasavvuf da bize bunu sağlıyor. O yüzden salih ve sadık bir mürşit bulup onunla beraber bu yolda gitmek lazım. Onun hayatına kendi hayatımızı kıyas etmek lazım. Ve peygamberimiz yapıyorduk hocam bunu, yetmiyor mu? Yetiyor da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan bazı olaylar, hadiseler bugün oluyor mesela. İşte Allah dostları, ulemamız, sulahamız o günü bugüne yansıttığı için. Onlar bizim daha böyle gözümüzün önünde canlı örnek olduğu için. Yoksa tabii ki sünnette Allah Resulü'nün hayatında her şey var. Ama onu biz bulup çıkaracak belki dirayette değiliz. Bu yüzden ehli salat, şeriat ehli, şeriatın zahirine çok dikkat eden Allah dostlarını bulursak, onların peşinde gidersek ne hala. Ama bu şu sanki yakışında anlaşılmaz. İlla bir tarikata girdi demek istemiyoruz. Yani bulamıyorsak böyle bir şey, tasavvufi eserler okuyarak, fazla böyle abartmadan, çok böyle şeye girmeden, detaylı dediğim gibi halvete, celvete falan soyunmadan, Kur'an'ın ahkamı bize zaten yetiyor elhamdülillah ama derinlemesine gitmek istiyorsak, yani ben şimdi tıpta ihtisas yapmak istiyorum. Beyin işte veya ne bileyim işte mide. Tek başıma bunu yapam çok zor yaparsın. Yani belki bir senede normal bir doktorun yanında öğreneceğini sen 10 senede belki zar zor hatta eksik öğrenirsin. Hatta bu konuda ilginç bir şey anlatayım ben size. Onu da bitirelim belki.
Buyurun hocam.
Bir müsteşrik diyor ki kendi başıma diyor Osmanlıca öğrenmeyi kafaya koydum. Kitaplar getirttim falan. harfleri öğrendim, şunları sesler öğrendim falan filan. Ondan sonra Osmanlıca okumaya başladım diyor. Bayağı da diyor böyle kendimce Osmanlıcayı söktüm, ettim falan. Bir gün diyor, bunu yapan bir İngiliz misyoner, İngiltere'de oryantalist misyoner. Bir gün diyor, Osmanlı'da yaşamış bir Ermeni, bir Rum vatandaşımız neyse İngiltere'ye gelmiş. Dedim ki onu ben Osmanlıca konuşurum. Kendi kendime öğrendim. Adam demiş ki oku bakalım. Al şu metni görelim nasıl okuyorsun. Tabi Osmanlıca biliyor gayrimüslim Rum veya Ermeni vatandaşımız. Başladım okumaya diyor. Okumaya başlamış ama nasıl okumuş biliyor musun? Şimdi o biz biliyorsunuz Arapçada sağdan sola yazıyoruz ya. Bunda da soldan sağa yazdığı için İngiliz mantığında tersten okumuş. Şimdi siz tersten okusanız Osmanlıcayı kim anlar? Değil mi? Hiçbir şey anlaşılmaz. Hiçbir şey anlaşılmaz.
Evet.
Yani rehbersiz olmadığı zaman çok basit bir okuma yazma hadisesi bile insan belki 3-5 günde öğrenir. Tersten okursunuz. Hiç kimsenin bir işine yaramaz.
Evet. İnsan ne kadar biliyorum da dese ters basabiliyor hocam.
O yüzden bir rehber işte diyor bizim sufiler.
İnşallah hocam. Rabbim cümlemizi nefs hususunda, nefsi terk etme hususunda cümlemize yardımcı olsun.
Amin
bize
diyoruz.
Kuvvet versin, kudret versin inşallah. Hacegan'dan Mektuplar programında bugün İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının 154. mektubunu okuyarak nefsi terk etmenin zarureti ve seyre enfisi konusunda konuştuk. Süleyman Derin hocam da bugün birazcık gribal bir enfeksiyon geçiriyor herhalde. Rabbimden onun için de bir şifa dileklerimizi dile getiriyoruz. Dinleyenlerimizden de dua rica ediyoruz. Teşekkür ediyor. Bir sonraki Hacegan'dan Mektuplar programında görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler, selam ve duayla.